Ayrım 48, Huzursuz Adam, Henning Mankell, sayfa 530. Sık sık mutfakta oturup en yakın arkadaşlarının da kendisi gibi düşünüp düşünmediklerini merak ederdi. Politikayla ilgilenmeden sadece kendi vaziyetleriyle ilgili endişeler yaşayıp yaşamadıklarını, siyasetle ilgili tek tük bir şeyler söylediği zamanlar bu genellikle doğrudan belli bazı politikacıları hedef alan konuşmalar olurdu. Onların aptalca saçmalıklarından şikayet eder, gerekli adımları atma ve başka türlü seçenekler aramadaki basiretsizliklerini eleştirirdi. İsveç ile Avrupa ve hatta dünya politikası üstüne ciddi ciddi sadece bir kez düşünmüştü ve o da çok kısa bir dönem olmuştu. Bu neredeyse 20 yıl kadar önce Lenarp'ta yaşlı bir çiftçi karı kocanın kötü bir şekilde kurban gittiği çifte cinayetle ilişkiliydi. Parmaklar yasa dışı göçmenlere ve sığınma talebinde bulunanlara çevrilmişti. Wallander bu olayla ilgilenirken İsveç'in büyük oranda göç alan bir ülke olması konusunda kendi fikirleriyle yüzleşmek durumunda kalmış ve her zamanki barışçıl ve farklı olana toleranslı yaklaşan yapısının altında kendisinde karanlık, hatta ırkçı bir bakış açısının yattığını fark etmişti. Kendisiyle ilgili bu gerçeği kavramak onu hem şaşırtmış hem de ürkütmüştü. Bilinçli olarak bütün benzer düşünceleri kafasından atmaya çalışmıştı. Bu soruşturmadan sonra ki olay Kivik'te pazar meydanında iki katilin tutuklanmasıyla mükemmel bir sonuca ulaşmıştı, Wallander yeniden politikaya ilgisiz o eski haline dönmüştü. Sonbaharda Üstad'daki kütüphaneye birkaç kez gitmiş, oradan İsveç savaş sonrası tarihiyle ilgili birkaç kitap almıştı. İsveç'in nükleer silahlara sahip olması veya NATO'ya girmesi hakkında yazılan hemen hemen her makaleyi okumuştu. Bu tartışmaların yoğunlukla yapıldığı yıllar, onun yetişkinliğe girdiği yıllar olmasına rağmen, sanki cam bir köpüğün içinde yaşıyormuşçasına politikacıların söylediklerine herhangi bir tepki gösterdiğini hiç hatırlamıyordu. Bir defasında Linda'ya geçmişini araştırmaya başladığından bahsetmiş ve konuşmanın sonunda kızının politikayla kendisinden daha fazla ilgilendiği ortaya çıkmıştı. Wallander şaşırmıştı. Buna daha önce dikkat etmemişti. Kızı da bir insanın politikaya ilgisinin dışarıdan bakınca belli olması gerekmediğini söylemekle yetinmişti. ''Sen bana siyasetle ilgili hiç soru sordun mu ki?'' dedi Linda. ''Senin ilgilenmediğini bilirken ne diye seninle siyasetten konuşayım ki?''
''Hans nasıl?''
''Dünya hakkında çok geniş bilgisi var ama her zaman her konuda hemfikir değiliz.'' Wallander sık sık Hans'ı düşünürdü. 2008'in sonbaharı sonunda Ekim ortasında bir gün Linda onu aramış, üzüntülü bir halde ona Danimarka polisinin Hans'ın Kopenhag'daki ofisini bastığını bildirmişti. Borsacılardan bazıları ki bunların ikisi o İzlandalılardı, kendi komisyon ve ikramiyelerini garanti altına almak için bazı menkul kıymetlerin değerinde sahte artış göstererek hile yapmışlardı. Ekonomik kriz baş gösterince foyaları ortaya çıkmıştı. Bir süre bütün personel ki bunlara Hans da dahildi, dolandırıcılığa karışmış olmaktan şüpheliler arasındaydılar. Hans'ı ancak daha geçen Mart ayında arayıp adının karanlık anlaşmalardan aklandığını söylemişlerdi. Hans hala anne ve babasının yasını tutmaktayken bir de bunlarla mücadele etmek ona çok zor gelmişti. Sık sık Wallander'i ziyaret etmiş ve gerçekte neler olduğunu kendisine anlatmasını istemişti. Wallander de ona elinden geldiğince anlatmış ama arkasında yatan gerçekleri ima dahi etmemeye dikkat etmişti. Wallander düşüncelerini ve topladığı bilgileri kamuoyuna nasıl ulaştıracağı konusunda düşünceliydi. Hazırladığı yazıyı imzasız şekilde anonim olarak mı yetkililere gönderseydi? Acaba ciddi yalan çıkar mıydı? Amerika ile İsveç arasındaki güzel ilişkiyi kim bozmak isterdi ki? Belki de Håkan von Encke'nin yaptığı casusluğu örtbas eden sessizlik olaya karışan herkes için daha iyiydi. Eylül sonunda yazmaya başlamıştı ve şimdi neredeyse 8 aydan fazla bununla uğraşıyordu. Emeğinin hasır altı edilmesini istemiyordu. Bu olasılık kendisini kızdırırdı. Yazılarını yazarken bir yandan da işine devam etmişti. Ağır cezayı gerektiren iki olayın soruşturması bütün sonbahar boyunca onu meşgul etmiş. Ardından 2009 Nisan'ında Üstad'da meydana gelen bir dizi kundaklama olayına bakmaya başlamıştı. Bu süreç içinde Wallander'i en çok endişelendiren şey ise başına gelmeye devam eden ani hafıza kayıplarıydı. En kötüsü Noel tatili zamanında olmuştu. Gece kar yağmıştı. Giyinmiş ve dışarıya garaj yoluyla park yerini küremeye çıkmıştı. İş bittiğinde ise nerede olduğunu bilememişti. Hatta Jussie'yi bile tanımamıştı. Önünde durduğu evin kime ait olduğunu anlaması dahi bir süre almıştı. Yapması gereken şeyi hiç yapmamıştı. Bir doktora görünmemişti. Çünkü hala çok korkuyordu. Çok çalıştığına ve aşırı yorulduğu için bunların olduğuna kendini inandırmaya çalışmıştı. Bazen başarıyordu da ama unutkanlığın giderek kötüleşmesinden artık hep korkar olmuştu. Demans hastalığına yakalanacak diye ödü kopuyordu ki bu Alzheimer'in ilk evreleriydi. Wallander yataktan çıkmadı, pazar sabahıydı, nöbetçi değildi. Linda öğle yemeğinden sonra Clara ile birlikte geleceğini söylemişti. Hans da gelirdi belki, eğer canı isterse. Sonunda kalktı, Jussie'yi saldı ve kahvaltı hazırladı. Sabahın geri kalan zamanını kağıtlarıyla geçirdi. Bu sabah yazdığı şeyin aslında bir hayat hikayesi, bir vasiyet olduğuna o sabah iyice kâni olmuştu. Kendi hayatı böyle geçmişti işte. Bir 10 ya da 15 yıl daha yaşasa pek fazla değişen bir şey olmayacaktı. Ama gerçekten kendisi de merak ediyordu. Polislikten emekli olduktan sonra ne yapacaktı? Tek bir yanıtı vardı. O da Clara'ydı. Onun varlığı kendisini hep neşelendiriyordu. Her şey bitse de Clara hep kendisi için var olacaktı. Hikayesini Mayıs ayının o sabahında bitirdi. Daha fazla söylenecek bir şey yoktu. Önündeki masanın üstünde bir baskısı duruyordu. Büyük zahmetlerle kelime kelime karısının bir casus olduğunu söyleyerek kendisini kandıran adamın hikayesini kurgulamıştı. Wallander de hikayenin bir parçasıydı. Yani sadece onu yazan kişi olarak kalmamıştı. Bazı ucu açık soruların cevabını hiç bulamamıştı. Düşünerek en çok zaman harcadığı sorulardan birisi Louis'in ayakkabılarıydı. Neden Wormdöğe'de cesedinin yanında düzgün bir şekilde bırakılmışlardı? Wallander sonunda onun bir başka yerde öldürüldüğünü ve ölürken ayağında ayakkabılarının olmadığını düşünmeye başlamıştı. Onları her kim cesedin yanına öylece bıraktıysa büyük olasılıkla bunu yaparken çok fazla üzerinde durmamıştı. Wallander kayıp olduğu süre boyunca Louis'in nerede olduğu sorusuna da bir cevap bulamamıştı. Ama herhalde birileri Håkan von Encke'yi kurtarmak uğruna onun ölmesi gerektiğine karar verene dek bir yerde tutsak olarak alıkonulmuştu. Wallander açısından esrarengizliğini koruyan bir diğer konu da taşlardı. Håkan von Encke'nin masasında gördüğü taş, Atkins'in kendisine verdiği taş ve en son George Talbot'un balkonunda masada gördüğü taş. Onların anı olarak toplanmış olduğunu tahmin ediyordu. Belki küçük adaların ve kayalıkların çevresinde işi olmaması gereken insanlar tarafından. İsveç Adalar Denizi'nden alınmışlardı. Fakat yine de von Encke'ninki neden masasından kaybolmuştu açıklayamıyordu. Birkaç olasılık vardı ama hiçbirini çözmekle uğraşmak istemiyordu. Bir iki kere Atkins ile telefonla görüşmüştü. Kaybettiği arkadaşından bahsederken adamın telefonda hıçkıra hıçkıra ağlamasını dinlemişti. Kaybettiği arkadaşlarından demek lazım. Çünkü her defasında konuşurken kendisini düzeltmişti. Louis'i unutmuyordu. Atkins cenazeye geleceğini söylemiş ama cenazelerin kaldırıldığı Ağustos ayında ortalarda görünmemişti. Ondan sonra da Wallander ile bir daha görüşmediler. Wallander bazen von Encke ile Atkins'in bir araya geldiklerinde ne konuştuklarını düşünürdü. Ama tabii bunu asla bilemeyecekti. Håkan ve Louis'e sormayı arzu ettiği bir soru vardı. Neden masa çekmecelerinden biri öyle karışıktı? Eğer kaçmaya zorlansa gideceği yer Kamboçya mı olacaktı? Ayrıca Louis'in de bankadan neden 200 bin kron çektiğini bilmiyordu. Stockholm'deki daire boşaltılırken para ortaya çıkmamıştı. Para tek kelimeyle kaybolmuştu. Hem de hiç iz bırakmadan. Ayrıca neden Sten Nordlander önce Håkan von Encke'yi sonra da kendisini öldürmüştü? Cesetler sırları da beraberlerinde mezara götürmüşlerdi. Kasım'ın sonunda Wallander bir konferans için Stockholm'e gittiğinde bir araba kiralayıp oradan da Niklas Gordon'a geçmişti. Yanında Hans vardı. Hans o güne dek kız kardeşiyle karşılaşmaya cesaretini toplayıp gidememişti. Sinye'nin yatağının yanında Hans'ı öyle görmek Wallander'e çok dokunmuştu. Håkan von Encke'nin kızını düzenli olarak ziyaret etmesini de epey düşünmüştü. Kızına güveniyordu diye düşündü Wallander. En gizli dokümanlarını ona teslim etmekte sakınca görmüyordu. Yazdıklarına bir isim verip vermeme konusu kafasını uzun süre kurcaladı. Sonunda başlık sayfasını bomboş bıraktı. İlk orijinal metin toplam 212 sayfaydı. Son bir kez daha sayfalarını karıştırarak taradı. Ara sıra bazı yerlerinde durup bir şeyi yanlış yapıp yapmadığını kontrol etti. Her şeye rağmen gerçeğe mümkün olduğu kadar yaklaşmış olduğuna hüküm verdi. Hazırladığı yazıyı Uetterberg'e göndermeye karar vermişti. İmzalamayacak, onu kız kardeşi Christine'ye yollayacak ve ondan Stockholm'e göndermesini isteyecekti. Uetterberg doğal olarak onun Wallander'den geldiğini anlayacaktı ama asla kanıtlayamayacaktı. Uetterberg akıllı bir adam diye düşündü Wallander. Yazdıklarımı en iyi şekilde değerlendirecektir. Ayrıca neden imzasız olarak yolladığımı da anlayacaktır. Ama Wallander Uetterberg'in bile yüksek bir otoriteyi olayın ötesini soruşturmak için ikna edemeyebileceğinin farkındaydı. Amerika İsveçlilere göre hala büyük kurtarıcıydı. Amerikasız bir Avrupa az çok savunmasız sayılırdı. Wallander'in parmak bastığına inandığı gerçekle kimse yüzleşmek istemeyebilirdi. Wallander Afganistan'a gönderilen İsveçli askerleri düşündü. Eğer Amerika istememiş olsa bu asla olmazdı. Açık açık değil, perde arkasından. Tıpkı onlara ait denizaltıların 1980'lerin başlarında İsveç Deniz Kuvvetleri ve İsveçli politikacıların da onayıyla İsveç karasularında gizlenmeleri gibi. Veya CIA ajanlarının iki Mısırlı terör şüphelisine 18 Aralık 2001'de İsveç sınırları içinde enselemelerine izin verilip adamların utanç verici şartlar altında tutuklanıp işkence görecekleri ülkelerine geri gönderilmeleri gibi. Håkan von Encke'nin gerçek kimliği ortaya çıkarılsa Wallander onun alçak bir vatan haini değil bir kahraman gibi görüleceğini tahmin ediyordu. Hiçbir şey kesin ve belli değil diye düşündü. Ne bu olayların yorumlanış şekilleri, ne de hayatımın bundan sonrasının nasıl olacağı. Mayıs sabahı güzel ama soğuktu. Öğle olunca sağlığına yeniden kavuşan Jussi ile birlikte yürüyüşe çıktı. Linda beraberinde sadece Clara ile geldiğinde Wallander de evi toparlamayı bitirmiş, çevrede kızının görmesini istemediği kağıtlardan kalmış mı diye kontrol ediyordu. Clara arabada uyuyakalmıştı. Wallander onu usulca içeri taşıyıp kanepeye yatırdı. Onu kollarında tutmak kendisine her zaman sanki Linda'nın değişip yeniden bebekliğine dönmüş olduğu duygusunu veriyordu. Kahve içmek için mutfaktaki masaya geçtiler. ''Temizlik mi yaptın?'' diye sordu Linda. ''Bütün gün başka bir şey yapmadım.'' Kızı gülüp başını iki yana salladı, sonra yeniden ciddileşti. Wallander Hans'ın karşı karşıya kaldığı bütün sorunların kızı için de yıpratıcı olduğunu biliyordu. ''Yeniden çalışmaya başlamak istiyorum.'' dedi. ''Sadece bir anne olmaya daha fazla devam edemeyeceğim.'' ''Ama annelik izninin bitmesi sadece 4 ay daha...'' 4 ay insana çok uzun bir zaman gibi gelebilir. Sabrımı kaybediyorum. Clara'ya karşı mı? Kendime karşı. Bunu benden almışsın. Sabırsızlık. Sabrın bir polis için en önemli özelliklerden olduğunu hep söylerdin oysa. Ama bu sabır denen şey de doğduğun anlamına gelmez. Sabır öğrenilir. Bir yudum kahve alıp babasının söylediği şeyi düşündü. Yaşlandığımı hissediyorum dedi Wallander. Her sabah hayatın inanılmaz derecede hızlı geçtiğini düşünerek kalkıyorum. Bir şeyin peşinden mi koşuyorum yoksa bir şeyden mi kaçıyorum bilmiyorum. Sadece koşuyorum. Gerçekten dürüst olmak gerekirse yaşlanmaktan çok korkuyorum. Büyük babamı düşün. O yaşlanmayı hiç kafasına takmadan her günkü hayatına devam ederdi. Bu doğru değil. Ölmekten korkardı. Belki bazen ama sürekli olarak değil. Tuhaf bir adamdı. Bence kimse kendisini onunla kıyaslayamaz. Ben kıyaslarım. Senin onunla aranda bir bağ vardı. Benim çok küçük yaşlarda kaybettiğim bir bağ. Bazen onun Christina ile daha iyi geçindiğini düşünüyorum. Herhalde kadın cinsiyle daha kolay anlaşabildiğindendir. Ben yanlış cinsiyette doğmuş olabilirim. Kim bilir, belki de asla bir erkek evlat istememiştir.
Bu son derece saçma bir düşünce ve bunu sen de biliyorsun.
Saçma ya da değil, sürekli düşündüğüm bu. Yaşlılıktan korkuyorum.
Kızı masanın diğer ucundan uzanıp onun kolunu okşadı.
Endişelendiğini biliyorum ama sen de ta içinde biliyorsun ki bu boşuna, yaşlanmanın önüne geçemezsin.
Linda birkaç saat daha kalmıştı. Clara uyanana kadar konuştular. Minik kız yüzünde kocaman bir gülümsemeyle Wallander'e koştu. Wallander birden korkuyla dona kaldı. Hafızası yine gitmişti. Kendisine doğru koşan küçük kızı tanımıyordu. Onu daha önceden gördüğünü biliyordu. Ama adının ne olduğunu ya da evinde ne işi olduğunu çıkaramıyordu. Sanki her şey bir sessizliğe gömülmüş ve renkler solup gitmiş, çevresinde geriye sadece siyahla beyaz kalmıştı. Bu gölge giderek yoğunlaşıp arttı. Kurt Wallander birkaç yıl sonra kendisini Alzheimer hastalığı olarak bilinen, bomboş bir evrene sürükleyecek olan karanlığın içine ağır ağır düştü. Bundan sonra artık daha ötesi yok. Kurt Wallander'in hikayesi burada bitiyor. Kesin olarak ve sonsuza kadar. Ömrünün geri kalan yılları, 10 veya belki daha fazla, onun kendisine ait olan yıllar. Kendisine, Linda'ya ve Clara'ya. Başka kimseye değil. Son.
Son söz. Bir kurgu eser meydana getirirken insanın özgürce tercihlerini kullanabilmesi mümkündür. Örneğin birinin çıkıp da tam da oradaydı, olay tam olarak şurada olmuştu diyemeyeceği şekilde yazar olarak benim manzarayı biraz değiştirmemde bir tuhaflık yoktur. Bunun arkasında yatan fikir elbette ki gerçekle kurgu arasındaki farkı ortaya koymak içindir. Yazdıklarım anlattığım şekilde olabilmesi mümkün olan şeylerdir, yoksa bu böyle olmuştur demek değildir. Kitap içinde bu şekilde hareket edilmiş pek çok bölüm vardır. Yani gerçekten olmuş ile olması mümkün olan hali arasında oynadığım yerler. Diğer pek çok yazar gibi ben de bu dünyayı daha anlaşılır kılmak için yazıyorum. Bu nedenle bazen kurgu yazı var olan gerçekliğe üstün gelebilir. O nedenle İsveç'in göbeğinde Niklas Gordon adında bir bakım evinin olup olmaması önemli değildir. Veya Stockholm'de Östermalm bölgesinde denizci subayların buluştuğu bir salon bulunup bulunmaması da öyle. Ja da Hans Olof Fredhäll adında bir denizaltı subayının çıkıp geleceği Stockholm'in dışında aynı sebeple hizmet veren bir kafenin varlığı da. Tıpkı Madonna'dan 2008'de Kopenhag'da bir konser vermediği gibi. Öte yandan kitaptaki asıl önemli şeyler kaya kadar sağlam gerçeklerin üstüne inşa edilmişlerdir. Yapmam gereken bazı araştırmalar sırasında pek çok kişiden yardım gördüm. Kendilerine minnet dolu teşekkürlerimi sunarım. Bununla birlikte kitabın içeriğinde bahsi geçenlerin sorumluluğu başından sonuna kadar bana aittir. Tamamen ve hiç istisnasız.
Gothenburg, Haziran 2009. Henning Mankell.
Kitabın sonu. 11 Haziran 2017. Sayfa 540.